Ayrım 11. 25 Ağustos 1508 Santorini. Sarı küçük üzümlerle dolu salkımları sepetine dolduran Maria, "Demek gidiyorsunuz," dedi. "Doğrusu iyi yapıyorsunuz. Burada çürümekten bin kat iyidir İstanbul. Müslüman kaynasa bile. Senin yerinde olmak isterdim." Rachel hiç ses çıkarmadı. Bunun bedelinin ne olduğunu o iyi biliyordu. Ama sustu. Kısa boylu asmadan bir dal daha kopardı dikkatle. Bu yıl gerçekten de çok iyi bir hasat alınmıştı. Tam 5 yıldır üzüm topluyordu Santorini bağlarında. İyice anlar olmuştu bu işten. Üstelik ne güzel. Çoluğun çocuğun yok, kafan dinç. Her gece içip içip seni döven bir kocan da yok. Senden iyisi yok yani. Bir bilsem ben neler çekiyorum. O Allahsız Mario canımı çıkarıyor. Ne yapsam yaranamıyorum. Sabahın köründen akşama kadar durmadan bağda çalış, eve git, pişir, kotar, koy önüne, yat altına, yetmiyor pezevenge. Keşke ben de seninle gelebilsem. Rachel gülümsedi. Daha kesin değil, dedi. Sanki kendi kendine konuşuyor gibiydi. Zaten ne fark eder oraya gitmek ya da burada kalmak. Benim için ikisi de bir, ama olursa Noxus Dukası Yakoma izin verirse gidilmesine, diğerleri beni burada bırakmak istemezler herhalde. Simsiyah saçlı Maria kara gözlerini hayretle açmış bakıyordu ona. Kemerli hafif kargamsı burnunun ucunu yukarı kaldırmak ister gibi itti kemikli parmaklarıyla. Sonra iki elini beline koydu. "Gerçekten de sen deli misin?" diye neredeyse azarlayarak bağırdı. "Dünyanın en güzel, en büyük şehrine burun kıvırıyorsun. Üstelik de orada sizi nasıl rahat ettireceklerini bile bile." Sıcak başına mı vurdu yoksa? Rachel kızgın güneş altında çalışmaktan iyice yanmıştı. Yeşil gözleri bu bronz yüzde çakmak çakmak parlıyordu. Lüleli kızıl saçları kısaca toplanmıştı tepesinde. Çok daha sağlıklı ve güzel görünüyordu. Bu sessiz ve tenha adada yaşamak ona yaramıştı besbelli. Kadına bakıp belki de haklısın der gibi başını salladı. Ayağa kalkıp alnında biriken ter damlalarını sildi ve sepetini alıp yürümeye başladı az ötedeki küçük köye doğru. "Birazdan dönerim," dedi. Maria yeniden çömelip üzüm toplamaya başlamıştı. Kızın yüzüne bakmadan omuzlarını silkti. Rachel uzaklaşırken onun yanık sesiyle acıklı bir şarkı söylediğini duydu. Ayrılık ve hasrete dair bir halk şarkısıydı bu. Evet, belki de yakında buradan ayrılacaktı Napoli'den. Osmanlı başkentine gitmek üzere bindikleri geminin kaptanı verilen para karşılığında ancak buraya kadar gelebileceğini söyleyip hiç gözlerinin yaşına bakmadan onu 20 kadar çilekeş safarat Yahudisi aileyi Santorini'nin dimdik kayalıklarının birine bırakıp gittiğinden beri buradaydı. Denizin ortasında unutulmuş gibi duran bu tuhaf adanın halkı her ne kadar sürekli hayatlarından yakınıp dursa da Rachel alışmıştı buraya. Hatta seviyordu buranın doğasını, ıssızlığını. Onun ruh haline çok uyuyordu. Vahşi görünüşlü denize dimdik inen yalçın yamaçlar, kartal yuvası gibi tepeler, simsiyah taşlardan oluşmuş kumsallar ve kızılımsı kıraç yanık toprak. Bağların etrafına serpiştirilmiş beyaz badanalı evlerde, kalenin duvarlarına bitişik küçük taş binalarda ya da kayalara oyulmuş mağaramsı odacıklarda yaşayan yerli halkın çoğu aşırı dindar, Ortodoks Rum'du ama yönetim Yakoma adlı züppe bir Venedikli ailenin elindeydi. Santorini'nin ortalarındaki yüksek surlarla çevrili büyük malikanelerine yılda birkaç kez gelip vergilerini toplayıp gidiyorlardı. Onun dışında ne gelen vardı ne giden, hele de kış aylarında, ilkbahar ve sonbaharda arada bir korsan gemileri uğruyordu adaya. O zaman insanlar katırlarla tepeden aşağı inip onları karşılıyordu. Mal takas ediliyor ve biraz para kazanılıyordu. Aslında tek geçim kaynağı şarap, biraz da balıkçılıktı burada yaşayanların. Su yoktu, yağmur sularını topluyorlardı geniş sarnıçlarda kış boyunca. Burada kubbeleri çivit mavisine boyanmış bir yığın küçük kilise vardı. Ama bu dindar insanlar şaşılacak şekilde Yahudilere ilişmemişlerdi. Katoliklerden daha anlayışlıydılar kesinlikle. Hatta ilk geldiklerinde onları evlerinde bile ağırlamışlardı. Çabucak kaynaşmıştı. Çocuklar, kadınlar, sonra Yahudiler de bağlarda Rumlar gibi çalışmaya başlamışlardı Yakomo için. Santorini'nin denizle öpüşen arka tarafı kumsaldı. Çok yüksek olan diğer tarafında ise bir hilalin iç yüzü gibi yuvarlak kapalı bir denize benzeyen bir kaldera vardı. Bunun ağzı iki adayla çevrilmişti ve kalderanın tam ortasında iki tuhaf adacık daha vardı. Ama bu çıplak kara parçacıkları gerçekte ada değil, iki yanardağın başıydı. Arada bir incecik duman çıkardı birinin tepesinden ve sular ısınır gibi olurdu. Yer titrerdi, birkaç gün gece gündüz o zaman köylüler korkardı. Acaba yine mi patlayacak diye. Korkularında da haklıydılar çünkü bu cüce görüntülü yanardağlar pek az kükreyip ortalığı ölüme boğmuştu eski zamanlarda. Adanın arka taraflarında incecik külle kaplı bir kent olduğu söylenirdi. Yerin altında birkaç yıkık dökük sütun ve toprağı biraz eşeleyince bile hemen oraya çöken çıkan çömlek parçaları bunu doğrular gibiydi. Santorini'de birkaç incir ağacından ve asmalardan başka yeşillik yoktu. Her yer kupkuru ve kıraçtı. Kavrulmuş gibiydi Ege'nin ortasındaki bu küçük toprak parçası. Aslında Raşer'i korkutmuyordu bunlar, hatta içten içe böyle bir şeyi bekliyordu. Kendi elleriyle acılı hayatını bitiremediğine göre bunu bir yanardağ yapsa daha iyi olurdu. Bıkmıştı bu kahredici hayattan. İnsanlar ilk yıllarda ona biraz yanaşıp dost olmaya çalışmışlar, sonra da yabaniliğini görünce uzak durmayı tercih etmişlerdi. Tek başına hiç konuşmadan ıssız yerlerde dolaşan bu Yahudi kızın zararsız bir deli olduğuna inananlar çoğunluktaydı adada. Ama o aldırmıyordu. Hatta böyle bir kanının uyanmış olmasından memnundu bile çünkü ona büyük bir özgürlük veriyordu bu. Hiç kimse tarafından rahatsız edilmeden kendi yalnızlığını yaşayabiliyordu. Birlikte kaldığı Yahudiler bile fazla yakın durmazlardı ona. Aslında onunla uzun uzun konuşan sadece deli dolu Maria'ydı. Bu genç Rum kadın sürekli kocasını, çocuklarını anlatıp dururdu. Bir bakardın şen kahkahalar atıyor, bir bakardın sel gibi gözyaşları içinde. Raşel hiç konuşmadan dinlerdi onu. Zaten ne anlatabilirdi? Zehirli bir sürgüt acıdan başka söyleyebileceği ne vardı? 16 yıldır yaşamadığı zorluk ve keder, görmediği şiddet ve işkence kalmamıştı. Açıkla hastalıkla boğuşmuştu. Ölümle kucak kucağa geçmişti yıllar. Ne bir evi ne de ailesi kalmıştı. Toledo'yu düşündüğünde içi kavruluyor gibi oluyordu. Böyle büyük bir ateşe hiçbir yanardağ erimezdi. Köye ulaştığında evin önündeki çardağın gölgesine sığınmış olan Rabbi Salomon onu gördü ve eliyle yanına çağırdı. Gel bakalım Raşel kızım. Sepeti kenara bırakıp eteğinin ucuyla ellerini temizleyerek ona doğru gitti. Gerçi burada bir sinagogları yoktu. Buna izin verilmemişti ama yine de Rabbi Salomon'un evine genişçe bir odasını yıllardır bu amaçla kullanıyorlardı. Ve Raşel de oranın bitişiğindeki küçük aralıkta yatıp kalkıyordu. Rabbi Napoli'den beri ona babalık ediyordu. Allegri ayı İtalya'da tek başına bırakıp gitmek istemediğinde onu bu ihtiyar ikna etmişti İstanbul yolculuğuna. Raşel'in başından geçenlerin hepsini bir tek o biliyordu. Hem de her şeyi, altı parmaklı adamı da, altı parmaklı bebeği de. Otur yavrum yanıma, otur da biraz konuşalım. Salomon eliyle ufuktaki gri solgun lekeyi gösterdi. Bak orası Naxos dedi. Dukalığın merkezi. Bugün haber geldi, izin verilmiş. Duka Osmanlı ile anlaşmış. Gemi gelir gelmez gidiyoruz. Birkaç güne kadar. Rachel yüzünü elleri arasına almış denize bakıyordu. Sanki adamın sözlerini duymamış da, duysa da bunlara aldırmıyormuş gibi kayıtsız bir hali vardı. Salomon, sevinmedin mi Rachel diye sordu sakin bir sesle. Rachel sıkıntıyla dudaklarını yiyordu, sustu. Neden sonra korkuyorum dedi. Buraya alışmıştım. Ama burada gerçekten bir Yahudi gibi yaşamıyoruz. İstanbul uzakta değil. 2-3 günlük bir yol. Orada sinagogumuz olacak. Hepimizin birer evi olacak. Senin de evin olacak Rachel. Benim artık bir evim olamaz Rabbi Salomon. Benim evim Toledo'da kaldı. Benim evim gözleri yaşlarla dolmuştu. Ne olur beni yanınızdan ayırmayın. Adam kızın saçlarını okşadı. Korkma Rachel dedi. Korkma, seni yanımdan ayırmam ama bil ki senin de bir gün evin olacak. Çocukların olacak. Tanrı sana bunu verecek. Az kaldı acıların bitmesine. Bu gece toparlan kızım. Belki yarın bile gelebilir gemi. Rachel sesini çıkarmadı. Onun bir evi olsa nasıl olabilirdi? Kimle kuracaktı o evi? Onu kim isterdi? Ayağa kalktı, başı öne eğik sarsak adımlarla gidip sepetini boşalttı ve yeniden bağın yolunu tuttu. Maria hala şarkı söylüyordu. Çalma kapımı keder, ocağımı yaktım, çorbamı kaynattım. Kocamaz sonra gelir denizden çalma kapımı keder. Rachel bir evi düşleyemiyordu bile ama o gece yine de küçük çıkınının içine paslanmış kapı tokmağını hiç düşünmeden koydu. Avucunda küçük bir bronz top tutan pirinçten yapılmış kadın elini. 14 Eylül 1509 İstanbul. Eski adıyla Christian, yeni adıyla Burak, Kemal Reis'in evinde ne ana ne de baba aradı. Sevgi ve ilgiyle sarmalanarak 4 yıl geçirdi. Dazlak kafalı, pala bıyıklı, kolları dövmeli bu sert denizci, Güney Afrika sahillerinden getirdiği çocuğa karşı herkesi şaşırtacak ölçülerde yumuşaktı. Ama onunla sürekli olarak birlikte olamıyor, gönlünün istediği gibi yetiştiremiyordu. Osmanlı donanmasının en önemli adamlarındandı o. Akdeniz'de esen fırtınalarla yarışarak zaferden zafere koşturuyordu. Kalga'daki konağında yattığı gecelerin sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Sonunda sultana rica edip Burak'ı Enderun'u yerleştirmişti. Çocuk ilk birkaç gün sıkılıp katı ve sert okul kurallarını yadırgadıysa da kısa zamanda bu yeni ortama alışmıştı. Hemen sıyrılıverdi diğer çocukların arasında zeka ve becerileriyle. O da Kethüdası ondan yana çok ümitliydi. Kemal Reis'in evinde zaten okuma yazmayı öğrenmiş, coğrafyayla tanışmıştı. Şimdi burada yeni karşılaştığı derslerde ona zor gelmiyordu. Arapçaya yabancı değildi, hatta oldukça iyi konuşabiliyordu. Bu yüzden bu derste hemen öne çıkmıştı. Farsçada da zorlanmamıştı. En karışık matematik problemlerini kolaylıkla çözüyor. Fıkıh derslerinde yaşından beklenmedik cevaplar vererek hocaları şaşırtıyordu. Beden gücü gerektiren konularda da aynen öyleydi. Güreşte, pala sallamakta ama yine de Enderun'da en sevdiği şey avcı kuşların eğitilmesini öğrenmek olmuştu. Bayılıyordu bu hayvanlarla oynaşmaya. Daha şimdiden doğancı başı olacağım deyip duruyordu. Mutluydu altı parmaklı Burak. Arada bir Kemal Reis'i özlese de akşamları yemekten sonra hep birlikte namaz kılıp yataklarına yollandıklarında çocukların bir kısmı hemen uyuyor, bir kısmı da sıkıntıyla sağa sola dönüyordu. Sonra her yer sessizleşiyordu, çıt bile çıkmıyordu. İşte böyle anlarda Kemal Reis'i düşünüyordu çocuk. Adamın dişlerini göstererek gülümseyişini, ona silencio, silencio si deyişini ve sonra Kora ana geliyordu gözlerinin önüne. Senin annen Yahudi, kaç Hristiyan. Uykuya dalmadan önce keçileri geçiyordu aklından. Sivri tepeli dağlar, çakılları pırıltılı dereler, vahşi çığlıklarla masmavi gökyüzünde daireler çizerek dönüp duran şahinler de. O gece ay koskocamandı gökyüzünde. Sihirli ışığı demir parmaklıklı dar pencerelerden içeri sızıp yatakhaneyi gizemli bir kandil gibi aydınlatmıştı. Beyazlar daha beyaz görünüyordu. Sanki fosforlanmıştı. Gece Burak'ı hiç uyku tutmuyordu. Oysa sabah gün doğmadan kalkacaktı. Her günkü gibi. Tek uyku tutmayan Burak değildi. Enderun'dan 7 mahalle ötede bir kadın da uyuyamıyordu. Bu Raşel'di. De Toledo'ların kızı sonunda Osmanlı payihatına gelebilmişti. Aşağı yukarı bir yıldır buradaydı ama neredeyse hiç dışarı çıkmamıştı. Bütün gün sinagogun arkasındaki evi temizleyip duruyordu. Toplu dua edilmesi gereken günlerde bile hiç kimsenin gözüne çarpmadan bir karanlık köşede duruyordu. Rabbi Salomon ya da İstanbul'da söylendiği gibi Haham Salomon ne kadar ısrar ederse etsin bu tavrını değiştirmiyordu. Yaşadıkları yer Haliç'in arkalarında bir tepedeydi. Az ilerilerinde kentin karadaki surları başlıyordu. Karşıda suyun öte yanında Pera vardı. Venediklilerin, Cenevizlilerin taş evleri Galata Kulesi. Bir yığın gemi, balıkçı teknesi yan yana dizilmiş kıyılara. Yelkenler ağlar toparlanıp kaldırılmıştı. Birkaç kişi sahilde küçük ateşler yakmıştı. Alevler suda bir uzayıp bir kısalıyordu. Mehtap şıkır şıkırdı, hiç gerçekten de altın bir boynuz gibi uzanıyordu. Haliç. Bu çarpıcı güzelliğin ağzında Pera'nın bulunduğu yakanın, Yeni Saray'ın olduğu yakaya bakan ağzın ucunda Boğaz uzanıyordu ve Marmara. Kız Kulesi bir oyuncağa benziyordu. Camilerin ay ışığında pırıldayan yuvarlak kubbeleri ve göğe uzanan incecik minareleri sanki gizemli bir masal ülkesine dönüştürmüştü İstanbul'u. Ayda saçlarını savurmuş güzel bir kadın yüzü belirdiği söylenirdi. Böyle mehtaplı gecelerde Raşel onu Dona Luna'yı görebilmek için dikkatle baktı, içini korkuyla titreten bu gümüş tepsiye. Bu gümüş tepsinin ışıkları altında karanlık ve buz gibi sularda kardeşiyle sürüklenişlerini düşündü. Ahşap evin çift kanatlı avlu kapısının yanındaki hanım elleri birden yayıverdiler baygın kokularını. Hafiften esen rüzgarla ürperdi Raşel. Şalına sarındı. Annesi, babası, kardeşleri de burada olabilseydi kim bilir ne çok severlerdi İstanbul'u. Hele de babası. Birden hayımın Taho'ya yuvarlanıp gidişi gelip geçti gözlerinin önünden. Ve Moşe. Belki o da ölüp gitmişti. Tıpkı Avram gibi. Avram gibi yıllardır yitip birden bir yığın insan gibi. Zihninin ve yüreğinin kendinden bile saklamaya çalıştığı, hiçbir ay ışığının aydınlatamayacağı bir gizli köşeden birden incecik, keskin bir sızı yükselip sardı tüm varlığını. Bebeğini yitirmiş bir ananın süt dolu memelerine aniden giren sızı gibi bir şeydi bu. Gözlerini sıkıca kapayıp iki elinin parmaklarını sıkıca kenetledi birbirine. Kendi kemiklerini kıracak gibi bastırıyordu eklemlerine. Affet benim tanrım diye geçirdi içinden. Senin verdiğin çocuğu reddettiğim için, onu terk ettiğim için beni affet. Ay giderek yükseliyordu o sırada. Minicik serçe kanadına benzeyen tülümsü bir bulut bir an için yüzünü kapattı Dona Luna'nın. Bu sıcak ve sıkıntılı Eylül gecesinde uyuyamayanlardan bir başkası da gökteki değil yerdeki Luna'lardan biriydi. Henüz 8 aylık Luna bebek ağlayıp duruyordu. Neredeyse morararak onun ağlamalarını gecenin sessizliğinde ürkütücü sesler çıkaran köpeklerinkine karışıyordu. İstanbul'un bütün köpekleri hiç durmadan hep bir ağızdan uluyup duruyordu bu gece. Rebecca bebeğini kucağına almış bir o tarafa bir bu tarafa yürüyordu. Ninniler söyleyerek ne altını değiştirmek ne de ağzına memeyi dayamak fayda etmişti. Moşe de ayaklanmıştı uykulu gözlerle. Bu üçüncü çocuklarıydı aslında. Deneyimsiz değillerdi ama yine de Luna onları zorluyordu. Acaba kulağım mı ağrıyor dedi Moşe. Ya da karnı. Rebecca çaresiz bilmem gibilerden başını salladı. Yorgun olduğu belliydi. Gözlerinin altında gölgeler oluşmuştu. Annemi mi çağırsak diye sordu kocasına. Bu saatte olur mu hiç, ver bakalım biraz da bana. Kadın hemen uzattı bebeği ve kendini cam kenarındaki sedire attı. Neredeyse hemen sızıp uyuyacak gibiydi yorgunluktan. Bu kez de Moşe küçük Luana'yı kucağında sallamaya başladı. Karısına acıyordu. Çok fedakar, iyi kalpli, çalışkan bir kadındı Rebecca. Gün boyu uğraşıp duruyordu hiç durmadan çocuklarla, evle, hiç kimseden yardım istemeden çabalıyordu. İyice zayıflamıştı. Yine de şikayet etmiyordu hayatından. Rebecca'nın gözleri oturduğu yerde kapanırken Moşe bebekle birlikte bahçeye çıktı. Onu uyandırmamak için annesinin onu uyuturken söylediği ninnileri hatırladığı kadarıyla kalın sesiyle mırıldanıyordu Luna'ya. Avlunun tam ortasında kocaman bir at kestanesi vardı. Onun dibine konulmuş tahta sıraya oturdu Luna. Açık havaya çıkınca sanki biraz daha rahatlamış gibiydi. Moşe onu göğsüne bastırdı, yeleğinin kenarıyla üzerini örttü. Bütün çocuklarını seviyordu ama bu küçük yaramazı daha da farklı bir duyguyla bağlıydı. Gözleri yeşilimsiydi Luna'nın. Seyrek saçları daha şimdiden kızıl kızıl parlıyordu. Ona baktıkça Rachel'i düşündüğünü kimseye itiraf etmese de yüreğinin derinliklerinde biliyordu bunu. Zavallı Rachel ne çok sevmişti onu. Oysa şimdi bir masal gibiydi yaşadıkları. Toledo, Tahoe, köprüler, taş duvarlı daracık sokaklar, sonsuz gibi görünen sapsarı düzlükler, her şey ne kadar geride kalmıştı, çok geride. Böyle yalnız kendisiyle baş başa kaldığı anlar olmasa neredeyse hiç hatırlayamayacaktı. Bir zamanlar İspanya'da yaşamış olduğunu, öylesine hızlı ve yoğun bir hayatları vardı burada. Ama işte arada sırada da olsa bunlar aklına geliyordu ve böyle anlarda Rachel'i düşünmekten kendini alamıyordu. Ağacın kocaman gövdesine yaslanıp Luna'ya daha bir şefkatle sarıldı. Tam o sırada ağacın sallandığını hissetti. Oturduğu yerde şöyle bir gelip gider gibi oldu. Hiç düşünmeden ayağa kalkmıştı. Deprem olmuştu galiba. Rebecca'ya seslenmek için eve doğru yürümeye başladı ama daha ilk adım atmadan korkunç bir uğultuyla birlikte az öncekinin 100 katı büyük bir sallantı başladı. Moşe ayakta durmaya çabaladıysa da bunu başaramadı. Luna ile birlikte savrulup bahçenin uzak bir köşesine sırt üstü düştü. Bir türlü yerinden kalkamıyordu. Dev at kestanesi yerinden çıkacakmış gibi bir öne bir arkaya gidip geliyordu. Ağacın dalları toprağa süpürüyordu. Moşe bebeğine sıkıca yapışmış, gözleri fal taşı gibi açık, dehşet içinde bakıyordu.